Ayrım 3. Sayfa 22. Bir ülke veya belirli bir bölge halkına ya da aralarında en az bir müşterek faktör bulunan bir toplumsal gruba ilişkin maddi ve manevi alanlardaki kültürel ürünleri ve onların canlı ve teatral bir dışa vurum şeklinde icra olunan gösterimlerini konu edinen, bunları kendine özgü yöntemleriyle derleyen, sınıflandıran ve kuramsal olarak yorumlayan, karşılaşılan sosyal ve toplumsal problemlerin çözümüne yönelik olarak uygulayan bir bilim olarak halk bilimi günümüzde de kuramsal çerçeve ve kapsanılan alan olarak büyüme, yöntemsel bakımdan gelişme ve uygulamalı bir bilim haline dönüşme sürecini hızla devam ettirmektedir. Halk biliminin toplumsal rolü ve işlevleri konusunda ünlü Türk halk bilimci Sedat Veys Örneğin 1977-16, bir ülkenin, bir yöre halkının, bir etnik grubun yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı oluşturan insanların ortak davranış kalıplarını, yaşama biçimini, belirli olaylar ve durumlar karşısındaki tavrını, çevresini ve dünyayı algılayışını açıklamada, geleneksel ve törensel yaşamı düzenleyen, zenginleştiren, renklendiren bir dizi beceriyi, beğeniyi, yaratıyı, töreyi, zamanımıza uzanan gelenekler, görenekler, adetler zincirini saptamada, bu kültürün atar damarlarını yakalayarak, bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmada, halk bilimin rolü ve önemi birinci derecededir şeklindeki tespitleri de bu bilim dalının karşıladığı bilimsel, sanatsal ve toplumsal ihtiyaçlar nedeniyle söz konusu edilen hızlı gelişimin nedenlerinden bir kısmını açıklayıcı mahiyettedir. Bu bağlamda halk bilimi disiplini, işaret edilen amaç ve görevleri yerine getirmeye yönelik olarak başta tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, etnoloji, arkeoloji, dinler tarihi, sanat tarihi, dil bilimi, coğrafya, tıp, hukuk, mimarlık, veterinerlik, ilahiyat olmak üzere hemen hemen sosyal ve beşeri bilimlerin hepsiyle ilişkilidir. Gerektiğinde bu disiplinlerin bulgularından, yöntemlerinden yararlanır, başka ülkelerin halk bilimsel verileriyle koşutluklar kurar, karşılaştırmalar yapar, bunların kökenine inmeye, örnek 1977-16, sosyokültürel ekolojisi içinde insanı ve bütüncül bir bakış açısıyla çevresini anlamaya çalışır. Halk bilimi bu tarz bir disiplinler, interdisciplinary ve kültürler arası intercultural çalışma sistematiği içinde yerellikten ulusallığa ve ulusallıktan da evrenselliğe geçerek insanlığın ortak kültürüne veya uygarlığa katkıda bulunmaktadır. Evrensel kültüre olan katkının başlangıcı, yerel zenginlik ve çeşitlilikleriyle birlikte, öncelikle ve her zaman ulusal kültürü özümseyip, anlamaktan ve sonra çağdaş değerler ışığında yorumlamaktan geçer. Çünkü folklor, rastgele kişilerin değil, bir kültür topluluğunun ortak malı olduğu içindir ki, milli bir bünyenin parçası olmak durumundadır. İzbul 1982-150 ve bu nedenle de Umay Günay 1987-29 tarafından folklor, milli kültür denilen pek çok unsurdan oluşan birikimin tarihi gelişim içinde bir milletin çeşitli grupları tarafından farklı ölçülerde yaşanılan verilerinin varyantlarına ve verileri inceleyen ilme verilen isimdir şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda da açıkça vurgulandığı gibi folklor, hem çalışılan malzemenin hem de bu malzemeyi çalışan bilim dalının adıdır. Bu bağlamda halk biliminin malzeme olarak mahiyetini ve bunu çalışan disiplinin temel araştırma alanlarını çok yüzeysel olarak şöyle özetleyebiliriz. B. Halk biliminin mahiyeti ve temel araştırma alanları. Dursun Yıldırım'ın 1985 işaret ettiği gibi, folklorun köylülerin geleneklerinde yaşayan eski devirlerin kültür kalıntıları olduğu görüşü günümüzde artık geçerliliğini kaybetmiştir. Çünkü folklor sahasında yapılan çalışmalar göstermiştir ki, zamanın ihtiyaçlarına göre yeni ürünler meydana gelmektedir ve bu ürünler sadece köylülerin değil, toplumun bütün sosyal grupları arasında yaşamaktadır. Bu gözlemler ve tespitler, folklorun ve onu yaratan, yayan, taşıyan, kullanan ve paylaşanların yeniden tanımlanmaları ihtiyacını doğurmuştur. Fakat her halk bilimcinin çalıştığı folklor sahası farklı olduğu ve çalışmalarda farklı yaklaşımlar kullandığı için ortaya çıkan folklor tanımları da farklı özellikleri kapsamıştır. Bu farklılıklar üzerinde çalışan ve Standard Dictionary of Folklore'da yer alan tanınmış halk bilimcilerin metin merkezli halk bilimi kuramları doğrultusunda yaptığı 21 folklor tanımını tahlil eden Amerikalı halk bilimci Francis Attlee'in çalışmasını değerlendiren çalışmasından hareketle Dursun Yıldırım'ın 1985 ortaya koyduğu folklorun mahiyetine dair tespitlerini bu bağlamda aktarmak yararlı olacaktır. 1. Sözlü olma özelliği. Bu özellik geniş anlamda folklorun bütün unsurları için geçerlidir. Folklorun içine giren bütün unsurlar kişiden kişiye sözlü iletişim veya daha genel bir ifadeyle yüz yüze iletişim ortamında geçer ve öylece nesilden nesile aktarılır. Buna adetler, merasimler, taklit ve gösteriler, danslar, dramatik oyunlar, saz çalmak, türkü söylemek, hikaye anlatmak, ev yapmak, ilaçlar ve tedavi usulleri, yiyecekler, giyecekler ve el sanatları dahildir. 2. Geleneğe bağlılık. Folklor ürünlerinin her türü bir geleneğe bağlıdır. Gelenekler, folklor ürünlerinin belirli birer form, şekil içinde kendini devam ettirmesini sağlar, ayrıca onlara kendilerini belirleyen diğer ayırıcı özellikler kazandırır. Gelenekler donmuş ve dinamizmini kaybetmiş kalıplar değildir. Gelenekler ait oldukları insan topluluğunun ihtiyacını karşılamak üzere, üyelerin gönüllü iştirakleriyle vücut bulurlar. Nesiller değiştikçe, ihtiyaçlar farklılaştıkça onlar da değişirler. Sürekli var olmalarının nedeni, ait oldukları toplumun üyeleriyle uyum içinde bulunmalarıdır. 3. Çeşitlenme özelliği. Folklor ürünlerinin dağılımı, yayılımı, sözlü geçiş veya sözlü iletişimle olur. Anlatımlar, edinimler, öğrenimler ve tecrübeler neredeyse daima dil yoluyla anlaşarak gerçekleştirilir. Ortamı paylaşanların yetenekleri, durumları, tecrübeleri, icra edilen bir folklor ürününün farklı biçimlerde tekrar edilmesine yol açar. Tekrar sırasında eski ürün yeni unsurlar kazanabilir veya bazı özelliklerini de kaybedebilir. Böylece yeni bir ürün meydana gelmiş olur. Eski form ve muhtevadan farklılık gösteren yeni ürüne variant denilmektedir. 4. Anonimlik özelliği. Folklor ürünlerinin birçoğunun ilk yaratıcılarının unutulmuş olduğunu ifade etmek için kullanılan bu terim, söz konusu ürünlerin insanlar tarafından hep birlikte, kolektif olarak yaratıldığı anlamını taşımaz. Her bir ürünün ilk yaratıcısı vardır ama sözlü anlatım geleneği genelde bunları muhafaza edememiştir. Sözlü geçişlerde her ürün rastladığı ya da bulunduğu sözlü iletişim ortamlarından bünyesine, formuna, fonksiyonuna, muhtevasına bir şeyler katmış veya çıkarmış olarak yaşar. 5. Kalıplaşma özelliği. Folklor ürünleri türlerine, geleneklerine uygun biçimde kalıplar, anlatım veya kompozisyon öğeleri yaratırlar. Bunlar herhangi bir folklor ürününün iskeletini, çatısını meydana getiren unsurlardır. Ürünlerin kompozisyonlarında sayısız varyant meydana gelse bile, değişmez özellikleri olan kendilerine mahsus kalıpları korudukları sürece tanınırlar. Yukarıda aktardığımız özelliklerin tamamının folkloru bitmiş tamamlanmış bir ürün, product olarak ele almakta oluşları, kaynaklandıkları metin merkezli yaklaşımların bakış açılarını yansıtmaktadır. Müteakip bölümlerde bütün halk bilimi kuramları tek tek ele alıp incelendiğinde, bağlam merkezli kuramların konuya bakışlarında farklılıkların ortaya çıkacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu bağlamda, halk bilimi disiplinin genel anlamda cevap aradığı bazı evrensel soruları ve bir anlamda da araştırma model ve kuramlarının şekilleniş zeminini oluşturan problemleri Brunvand'dan nakledip değerlendiren Dursun Yıldırım'ın çalışmasından 1985 hareketle şu şekilde ortaya koymak mümkündür. Bir tanım. Halk bilimi çalışmalarında folklor nedir sorusuna cevap arayan araştırmacıların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Biz folklor derken bundan ne anlıyoruz? Folkloru geçmişin kültür kalıntıları olarak mı, yoksa içinde bulundukları sözlü iletişim ortamlarına bağlı olarak yaşayan, yürüyen, değişen, dönüşen canlılığa sahip bir kültür faaliyeti veya anlamlı bir dışa vurum olarak mı değerlendiriyoruz? Folkloru veya içinde yaşadığımız folklor olaylarını nasıl ve ne şekilde tanımlamamız daha doğrudur? 2. Sınıflandırma. Halk bilimi çalışmalarında folklorun türleri nelerdir sorusuna cevap arayan araştırmacıların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Folklor ürünlerini hangi türler içinde toplamamız, incelememiz gerekir? Bunu yaparken hangi ölçüleri kullanmalıyız? Bir türü belirleyen sabit unsurlar var mıdır? Tür kavramı ve bu kavram içinde yer alan ürünlerin özellikleri, ait oldukları farklı folklor ortamlarında değişir mi? Türü nasıl tanımlamamız gerekir ve hangi bağımlılıklar buna bir ölçü olabilir? Bu tanımlamalarda evrensel, universal olanlar ile etnik veya kültüre özel özellikleri nasıl değerlendireceğiz? 3. Kaynak. Halk bilimi çalışmalarında folk, halk, grup, millet kimdir sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Bize folkloru veren kaynağımız kimdir? O hala 19. yüzyılın köylüsü mü, yoksa geri kalmış, okuma bilmeyen, cahil, az gelişmiş gibi sıfatlarla belirlenmeye çalışılan insanlar mıdır? Bir toplumun tamamı bir ulus mudur? Yoksa Alan Dundas'ın sözünü ettiği ve aralarında sadece bir ortak unsur bulunması yeterli bir sosyal grup mudur? Folkloru, yani halk bilgisini yaratanların özellikleri nelerdir? 4. Köken. Halk bilimi çalışmalarında folkloru kim yaratıyor sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Folklora kimler şekil veriyor? Bu nasıl oluşuyor? Hangi faktörler böyle oluşmasını gerçekleştiriyor? Bireyselliğin ve anonimliğin yaratıcılıktaki payı nedir? Folkloru yaratanlar ne gibi özelliklere sahiptir? 5. Aktarım. Halk bilimi çalışmalarında folklorun taşınması, yayılması nasıl oluyor sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Geçişler nasıl meydana geliyor? Hangi faktörler onun süratle yayılmasını ve dağılımını sağlıyor? Kimler bunu sağlıyor, niçin? Geçişler hangi türlerde gerçekleşiyor? 6. Çeşitlenme. Halk bilimi çalışmalarında folklor değişmeleri nasıl ve hangi sebeplerle meydana geliyor sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Bir folklor ürününün değişmesine, gelişmesine, genişlemesine, başka bir şekle dönüşmesine yahut tamamen ortadan kalkmasına tesir eden amiller nelerdir? Birbirlerinden küçük farklarla ayrılan formlar nasıl ortaya çıkıyor? Bu durumda değişen ve değişmeyen unsurlar nelerdir? 7. Yapı. Halk bilimi çalışmalarında folklor formlarını etkileyen unsurlar nedir ve formlarla muhteva arasında nasıl bir ilişki vardır sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Folklorun yapısı ne gibi özellikler taşıyor? Yapı bakımından etnik özellikler mi yoksa evrensel özellikler mi ön plandadır? 8. Anlamı ve amacı. Halk bilimi çalışmalarında folklor onu taşıyanlar için ne anlama geliyor sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Folklorun onu kullananlar açısından anlamı nedir? Sosyal bağlamların değişmesine paralel toplumsal semantik değişmeler söz konusu anlamı nasıl etkileyip değiştiriyor? Folklor icracısının yüklendiği amacı nedir ve icra yoluyla gerçekleştirdiği etki ve bu etkinin anlamı nedir? 9. İşlevi. Halk bilimi çalışmalarında folklor onu kullananların hangi ihtiyaçlarına cevap veriyor sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Folklor onu taşıyanlara ne anlam ifade eder ve onlar açısından ne iş görür, neye hizmet eder? Folklor, ait olduğu insan topluluğu içinde bulunduğu toplumsal kurumun işleyişine yönelik uyum ve ayarlamaları ne durumdadır? Söz konusu uyum ve ayarlamaları azaltan bir mahiyette, yani karşı işlev durumunda mı? Yoksa toplumsal yapı içinde kolaylıkla tanımlanabilen uyum ve ayarlamaları çıplak gözle görünüp gözlenebilen açık işlevler yahut ilk bakışta açıkça gözlenemeyen veya başka bir ifadeyle esas maksatları doğrudan belli olmayan gizli işlevler konumunda olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Böylece bir folklor unsurunun bir öğesi olarak yer aldığı sosyal yapıdaki diğer öğelerle birlikte o yapının çalışmasına olan katkısı, gördüğü iş veya karşıladığı ihtiyaçlar ortaya çıkarılmış olmaktadır. 10. Uygulama. Halk bilimi çalışmalarında folklorun kullanım ve uygulama alanları neler olabilir sorusuna cevap arayan araştırmaların amacı şu problemleri çözmeye yöneliktir. Halk bilimi çalışmalarında ortaya çıkan kuramsal yapı ve kavramlar, geliştirilen araştırma yöntem ve teknikleriyle elde edilen bilgilerin karşılaşılan sosyal, ekonomik ve teknolojik problemlerin çözülmesinde nasıl kullanılabilir? Folklor ürünlerinden hangi şartlar altında çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek biçimde yararlanabiliriz? Bir başka ifadeyle folklorla ne yapılabilir ve hangi alanlarda kullanılması yararlı olabilir? Çalışmamızın daha sonraki bölümlerinde ele alınacağı gibi, başlangıcından günümüze kadar pek çok halk bilimi, kuram ve yöntemi geliştirilmiştir. Bir bakıma bunların tamamı halk bilimi çalışmalarında yukarıdaki temel soruları cevaplamaya ve bunlar etrafında oluşturulan araştırma problematiklerini çözmeye çalışmışlardır. Brunwald'ın 1968-13 de işaret ettiği gibi herhangi bir çalışmanın tam anlamıyla çalışılmış olabilmesi için en azından bu soruların cevaplandırılmış olması bir gereklilik değilse de bir yeterlilik ölçütü olarak düşünülmelidir. Ancak çoğu halk bilimciler çalışmalarını bir folklor türü veya bölgesi veya tekniği üzerine yoğunlaştırarak uzmanlaşmaları nedeniyle herhangi bir çalışmalarında söz konusu soruların birine, çok nadir olarak da ikisine eğilirler. Bu eksikliği gidermenin yegane yolu, doğrudan halk bilimi kuramları ve araştırma yöntemleri üzerine yapılan çalışmaları öğrenip özümsemektir. Halk biliminin mahiyeti ve temel araştırma alanlarına kısaca değindikten sonra bu çalışmayı gerçekleştirecek olan kişiye, bir başka ifadeyle pratisyen halk bilimciye dönmekte ve onun edinmesi gereken bilgi ve becerileri sıralamakta yarar vardır.